Birkaç sene arayla iki defa çok ağır iki depresyona girdim. Kendimi öldürmek istediğim zamanlarım da oldu. Berbat bir histir depresyon.
Nasıl bir süreçti hocam?
Bir kere öncelikle çok mutsuzsun. Mutluluk çok sorun değil. Yani zaten normal halde çok mutlu bir insan değilim zaten. Ya da etrafta gördüğüm insanlar da böyle hani habire tef çala çala gezen kimseyi görmüyorum zaten. Mutluluk çok sorun değil ama umutsuzsun. Yani gelecekte bir parça olsun iyi hissedeceğinin dair hiçbir umudun yok. Yoksa o anda mutsuzum, mutsuzum. Neyse ama sonuçta yarın iyi olurum falan. Umutsuzluk hali depresyon. Ve etrafındaki herkes sana akıl veriyor. Çık dışarı rahatla. Hayatın tadını çıkart. Git biraz şöyle bir paran var bak, emeğin şeyin var, gençsin. Aa, daha ne istiyorsun? Bak işte Allah çarpar. Allah'ın gücüne gider. Herkes
şükret kendi... haline.
Tabii tabii şükret haline. Herkes kendi meşrebine, kendi mezhebine uygun şekilde sana esasında üstünlük taslıyor. Yani şöyle bir şey anlatmaya çalışıyorlar aslında. Benim başıma böyle şeyler gelmez. Benim başıma gelecek olsa ben zırt diye çözerim. Bak sana nasıl yapacağını anlatayım. Ayakkabına evet, giyiyorsun, evet. Dışarı çıkıyorsun. Temiz hava içine çekiyorsun. Bak hallettin işte bu kadar. Gibi bir üstünlük, sanrısal bir üstünlük gösterisinde oluyorlar. Ve ne yazık ki bunu yapan insanların büyük çoğunluğu çok iyi niyetle bunu yapıyor. Yani hazır şunu zayıf anını yakaladım, ona iki laf sokayım diye yapmıyor.
Peki depresyona giren kişi bunu nasıl algılıyor?
Karşısındakinden yani hem nefret ediyorsun. Bu lafı sonra söyledikleri zaman. Onlara gıcık oluyorsun. Kimisinin gırtlağına sıkasın geliyor. Ama konuşmaya bile enerjin yok. Yani laf münakaşası etme yani öyle değil böyle ya yani sen kendi içine bak. Yani yakaladın benim boşluğumu, benim zor zamanımı, bana akıl vermek için bahane arıyordun zaten. Yani bunu yapmak için sana gün doğdu diyemiyorsun bile. Bak bir seferinde minibüse bindim o yıllarda. Minibüs şoförüne galiba 5 liraydı parayı uzattım. İşte bir kişi dedim. İneceğim yer geldi, para üstünü isteyemedim. Yani birader 5 liranın üstü filan hani para vermiş. Yok isteyemedim. Korku, kaygı, enerji düşüklüğü yani berbat bir histir. İnemiyordum bile minibüsten. Sağda inecek var işte sokağın başında bırak, arabanın yanında ineceğim, çöpünü orada bırak, durak inecek var diyemiyordum. Bekliyordum ki benim ineceğim yer civarında biri insin de ben de onun yanında lüzumsuz bir şekilde akayım gideyim dışarı diyordum. Benim o konuda en zayıf olduğum şey peş peşe hayal kırıklığı yaşamaktır. İki depresyonda öyle olmuştu. Peş peşe yani bence her insanın bir hayal kırıklığı yaşama kontenjanı var. Yani bu şeye benziyor. Ne bileyim işte koluma iğne batmasının bir şeyim var. Mesela işte saatte bir iğne batır çok bir şey olmaz belki. Yani acım geçer, onda başa çıkabilirim. Ama dakika başı iğne batırırsan birkaç dakika sonra artık zulüm çekmeye başlarım. Eziyet çekmeye başlarım. Bence bu da onun gibi. Hayal kırıklığı kabaca şöyle 2-3 gün içinde olumsuz şeyler denk gelip de 10-15 tane hayal kırıklığı yaşarsam ki o zaman öyle olmuştu. Bir anda düşünmekten kendini alamamak, beyninin durmaması, uyuyamamak filan derken birden depresyona giriyoruz. Bende öyle oluyor. Depresyon da benim en deneyimlediğim, deneyimlerimden çıkartabildiğim hali hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmaya niyetin, mecalin, enerjin yok. Fakat çok yorgunsun. Eylemsizlik ve yorgunluk bir yere gelince ortaya çıkan duygu depresyon. Eylemsizlik ve yorgunluk. Ben fiziksel olarak eylem içinde olan insanların depresyona girdiğini pek sanmıyorum. Ben hiç daha denk gelmedim. Mesela mavi yakalı insanların depresyona girdiğini gördüm. Tamam çok zorluk çekiyorlar. Ki pek çoğu gerçekten çok zorlanıyor. Hatta bakarsan hele ki iş olarak berbat hayat yaşıyorlar. Uğraşıyor, didiniyor, birileri onun sırtından para kazanıyor, onlara bir sürü iş veriyorlar, emeklerini falan böyle sömür, sömür, sömür, sömür. Cidden bir sürü çok kötü şey yaşıyorlar. Hatta dışarı bak, bütün şehri kuran onlardır.
Evet.
Yani lağımları onlar yapar. Yüksek gerilim hatlarını onlar monte eder. Yüksek katlardaki inşaatları onlar yapar. Canlarını tehlikeye atan bütün işleri onlar yapar. Ondan sonra burada da bu arada kadınla erkeğin temel farkı çıkar ortaya. Tamam, kadınlar her işi yapabilir. Çok güzel ama yapmazlar. Yani uçak uçurabilir. Vardır 3-5 tane çok güzel örneği. Aa, helal olsun. Ama lağımcı olmaz. Olmaz. Ama o lağımı da birisinin o lağımını takması, işte monte etmesi lazım. Oradaki işler yolunda gitmediği zaman, oradaki bütün pislik o koca boruyu tıkadığı zaman birisinin kolunu sokup da oradaki o pisliği çıkartması lazım.
Erkekler yapıyor.
Bunu erkekler yapar. Yani şehri erkekler kurar ve erkekler ayakta tutar. Yüksek gerilim hatlarına çıkar, çarpılır, ölür, hayatı
Evet.
pahasına yapar. Çoğu zaman bunu 3 kuruş paraya yapar. Bazen parasını alamaz, maaşını alamaz. Sağdan soldan borç bırak hayatta kalmaya çalışır.
Depresyona
Ama
girmeme
depresyonda çok
sebepleri.
fiziksel olarak aktif.
Evet.
Bak beyaz yakalılara, oturduğu yerde, hele ki yani o anda sürekli bir şey yapmıyorsa, yaptığı işte
Evet.
bilgisayarın karşısında işte herhangi bir şeysizlikse, o bir şeysizliği tekrar tekrar yapma durumundaysa onun depresyona girme olasılığı ötekinden çok çok daha fazladır. Depresyonda eylemsizlik asıl. O zamanlar benim şeyim de öyle. Hayal kırıklığı yaşıyorsun ve bu seni eylemsizliğe sürüklüyor. Planladığın bir şey var, hayal kırıklığı yaşıyorsun, yapamıyorsun, oturuyorsun oturduğun yerde. Ben bugün bile bu kadar ahkam kesmeme, işte bu kadar işte bir sürü bir şey yapmama rağmen beni bir 8-10 gün şöyle oturt, beni eylemsizleştir. 10 gün sonra benim gireceğim depresyondan beni bu dünyada bir Allah'ın kulu
Çünkü biliyorum
çıkartamaz.
öncekilerini.
Kimse çıkartamaz.
Zar
Yani
zor çıkmış.
toplansan ne kadar psikolog, psikiyatr varsa el ele versen, dans etsen etrafında işe yaramaz. Yani işe yaramaz. O yüzden eğer bir defa girmiş olsaydım bunun münferit bir şey olduğunu düşünebilirdim. Yani alır canım işte, bana öyle gelmiştir filan. İşte o zamanlara has bir şeydi. Ben işte başıma geldi, dilim yandı, daha onu artık yapmam. Aa, aslanım ben. Ya ikinci defa yaşayınca aslanlık maslanlık güme gitti. O yüzden şu anda bile mesela nasıl hani sağlığım yerimde ama hiçbir gripli birisi mümkünse yüzüme hapşırmasın. Yani yoksa ne kadar sağlıklı olursan ol birdenbire işte akşamında boğazını ağrımaya başlar. Bence depresyon da aynı öyle. O yüzden hiç, yani durmamaya çalışıyor. Hiç durmamaya, kendi başına sürekli yeni işler açmaya çalışıyor. Yoksa depresyon hiç affetmez ya. İnsan içinden geçer. Bir bakmışsın bir şey yapasın yok.
Bunu tembellikle karıştıran var mı acaba?
Olmaz mı canım? Yani bir sürü öyle tembel insan da var mesela. Enerjisi var ama yapası yok.
Enerjisi varsa depresyonda
Tabii
değil.
enerjiniz var ama basitçe tembel. Yani öyle bir sürü insan var. Mesela bak şey de vardır. Biz doğal olarak hele ki biz kişisel gelişimciler insanı bir ölçüde kutsallaştırmaya meyilliyizdir. İnsanın düşüncesi, enerji sende işte hatta yaptığımız çalışmalarla içindeki enerjiyi açığa çıkart.
Evet.
Yani din de bak bunu yapmaya meyillidir. İnsanı kutsallaştırır. Bütün hangi dine bakarsan bak hepsinde insanın bir kutsallığı söz konusudur. İnsan cennete gitmeyi işte hak edecek olan kutsal bir canlıdır. Onun için cennet yapılmıştır ve o cennet sadece insanlara hastır. Kutsallık vardır insanla alakalı. O yüzden başımıza gelen her şeyi bir yere bağlamaya bunu ihtiyacımız var. Hatta şöyle bir şey vardır. Büyücüyle bilim adamının ortak noktası ikisi de doğal olayların altındaki sebepleri araştırır. Onları bir yere bağlar. Bilim adamı der ki işte yıldırım çaktı, bulutların artı eksi yükü filan fıstık diye bir şekilde açıklamaya çalışır. Büyücü der ki tanrılar kızdı, o yüzden bu oldu. Ya da işte Merkür retroydu, o yüzden böyle böyle oldu. Bir yere bağlamaya çalışır. Oysa bazı insanlar sadece aptaldır. Bazı insanlar sadece tembeldir. Bazı insanlar sadece düşük zekalıdır. Bazı insanlar sadece sabırsızdır. Yani her insanın yaptığı her şeyin altında illaki bir kutsiyet, illaki bir şey aramanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bazı insanlar sadece aptal. Sadece tembel.
Bir yere bağlamaya
gerek yok. Çok da bir yere bağlamaya gerek yok yani. İllaki bunu kutsallaştıracağım. İllaki bunun tembelliğin altında ulu bir şey olması lazım. Hayır. Tembel.
Peki mühendislik diliyle nedir depresyon?
Az önce söyledim sanırım. Yani mühendislik diliyle derken mühendislik esasında hayatın sorunlarını, karşılaştığın sorunu çözüm bulma, çözüm üretme. Bir çözüm üretmek için de ilk önce o sorunu sadeleştirmen gerekiyor. Bu ister bilgisayar programı olsun, ister bir makine olsun, her ne olursa olsun önce onu olabildiğince en aptalın anlayacağı kadar basit bir şekilde sadeleştirmek.
1-0 gibi.
1-0 gibi neredeyse. İyice onu sadeleştirdikten sonra ancak resmin bütününü görebilirsin. Yoksa öbür türlü ha bakayım yapayım bakayım ne olacak filan derken ortaya mühendislik değil de ortaya deneme ya da teknisyenlik ya da işte uğraşma filan gibi başka bir şey çıkar ortaya. Bu açıdan baktığın zaman eylemsizlik artı yorgunluk eşittir depresyon. Eğer bunu bir de kök içine alacak olursak, eylemsizlik artı yorgunluk kök içerisinde umutsuzluk. Umutsuzluk abi. Bu formül depresyonun şeysi bence.
Peki çaresi ne? Yani şey, kendini bir şeyle meşgul etmek mi?
Şimdi depresyona girmemek, depresyondan çıkmaktan daha kolay.
Evet.
Bu şeye benziyor. Mesela bisikletle gidiyor olmak, ilerliyor olmak, düştüğün zaman ayağa kalkmaktan daha kolay. Ama bırakamazsın. Sürekli pedal çevirmek, sürekli gidonu kontrol etmek zorundasın. Ara sıra biraz dinlenebilirsin. Bacaklarını dinlendirebilirsin ya da işte bir elini bırakabiliyorsan bırakıp şöyle bir sağa sola bakabilirsin. Ama bisikleti binmeyi bırakamazsın. Bırakırsan düşersin. Düştüğün zaman oran bunu açır, sonra ayağa kalkmak daha zordur. Depresyona girmemek için en azından benim kendi depresyonlarımda, kendimde gördüğüm zayıflıktan dolayı söylüyorum. Eylemsizlik. O yüzden kendimi hiç eylemsiz bırakmamaya özen gösteriyorum. Arada aklıma gelen bir sürü bir şey yapıyorum. Yani kendi içimdeki şeytanlarla baş etmek için, kendi düşüncelerimdeki sıkıntılarla, kendi ruhumdaki problemlerle baş etmek için, onları dinlememek için, otohipnoz, meditasyon, türlü teknikler, hatta bazılarının büyüye varabileceği, vardırabileceği ya büyü bu filan diyebileceği teknikler, spor, sağlıklı beslenme, yürüme, bilmem ne, başka projeler. Yani şu ofiste bile gördüğün bir sürü şeyi oturup bizzat ben yapıyorum.
Evet, çoğu insan merak ediyor zaten.
Yani
hani oturup, bir mimarın yaptığı tarzında.
Yani sadece şey değil, yani yerleşmek değil. Mesela işte lambanın bilmem nesi var işte. Hani oturuyorum o gece, oradan kablo çekiyorum. Tekrar lambayı bilmem ne yapıyorum. Uzaktan kumanda monte ediyorum. Bir şey yapıyorum. Yani aklıma gelen bir şeyi eğer yapmazsam, belki bir defa yapmazsam, iki defa yapmazsam çok bir şey olmaz. Ama eğer bunu bir alışkanlık haline, aman sonra yaparım demeye, ertelemeye başlarsam, ertelenen şeyler birikmeye, gözünde büyümeye başlarsa yapmamaya başlar. 1, 3, 5, 8, 10 derken bir bakarsın, evet onlar çok arttı. Ay nasıl yapacağımlar başlar. Kendime acımalar başlar. Onlar daha çok artar. Daha çok artar. Daha sonra yapacağım uyduruk bir şey için günlerimi harcamam gerekir. Bakıyorsun mesela bugün ne yapacaksın diyorsun. Diyor ki mesela bugün ev temizleyeceğim. Evin ne kadar? İşte iki oda bir salon. Nasıl bugün ev temizleyeceksin? Yani ev temizleme, ben 2 saat, 3 saat.
Kadınlar duymaz.
Duysunlar. Yani 47 yıldır yaşıyorum. 47 yıldır hani iyi kötü temiz bir evde yaşıyorum yani. Eğer bir temizlik 6 saat, 8 saat, 12 saat sürüyorsa orada bir sorun vardır o işte. Ya da bugün ne yapacaksın? İşte fasulye ayıklayacak.
Neden peki sizce?
Ya çünkü enerjisi o kadar yetiyor. Enerjisi o kadar yetiyor. Enerjisi 2 saat, 3 saat ya da işte bir yani sırf o işe şey yapabiliyor. Birikmiş diğer hayatındaki her şey. Yapılmaya dev devasa olmuş.
Zorla.
Baktığı zaman onlara of kim yapacak bunları diyor. Bak kilo vermek de böyledir mesela. Hı. Birisinin 5 kilo fazlası varsa bunu vermek kolaydır. Birisinin 50 kilo fazlası varsa bunu yapmak çok daha zordur. Çünkü of hani 5 versem olmayacak, 10 vereyim olmayacak. Yapacak çok şey var. Ay kim yapacak bunu olmaya başlıyor.
En iyisi hiç adım atmıyor.
Ha işte ben ödül uğraştım, yoruldum zaten ama of demeye başlıyor. Bakıyorsun mesela 5 kiloyu bir ayda verebiliyor, 50 kiloyu 10 yılda veremiyor.
Evet.
Hani dinlene dinlene işte bir ay verdim, bir ay vermedim bile yapacak olsak 1-2 yılda verebilecek olduğu kiloyu hayatı boyunca veremiyor. Çünkü onun psikolojik yükü onun için çok fazla. Alırken farkına varmadı, sonra onu vermek onun için büyük bir işe dönüştü. Burada kişiler de öyle mesela. Ya evdeki, biliyorsun sen 4 tane çocuğu olan, bir yandan çok yoğun şekilde de evli de uğraşan bir annesin aynı zamanda, değilsin annesin. Evet. Evin işlerini 10-15 gün boyunca yapma, biriksin de nereden başlayacağını şaşırırsın.
Aynen öyle.
Bunun gibi. O yüzden depresyona girmemek için en azından benim yöntemim sürekli aktif olmak. Bisiklet örneğinde pedal çevirmeye devam et. Ayakların yorulsa da devam et. Çünkü durduğun zaman en dengeli insan bile olsan, ip cambazı bile olsan durunca düşeceksin. En bir aslan parçası bile olsan düştüğün zaman kolun, dizin, bacağın acıyacak. Ya da kafası düşeceksin, kafayı yaracaksın. Taş affetmez. Ama bizimki işte çok güçlü. İşte bizimkinin işte ailesi çok bilmem ne, bizimkinin parası var, hiç affetmez taş. Adamın kafasını yarar. Ama düştün mü? Ah. İşte o biraz çetrefilli. Yani düşen birisine, yani depresyona girmiş olan birisine onu yap, bunu yap demek bence o kişiye yapılacak en büyük kötülük.
Peki ne yapması lazım?
Yani şimdi ben de yani otomatikman zamanında birilerinin bana yaptığı bir şeyi başkasına yapmak şeyi.
Yok yok hani girmiş diyelim ki yani kazayla da bu videoya denk geldi.
Depresyona giren zaten bu videonun bilmiyorum kaç dakika 10-15 dakika oldu seyretmez zaten çoktan sıkılır. Yani götüremez o enerji bulamaz kendisini kafası dağılır zaten. Ama depresyona giren birisi yine bisiklet örneğinde olduğu gibi bir yere düştün mü? Kafanı gözünü çarptın, depresyondasın, canın acıyor. İlk başta hemen ayağa kalkamazsın. Acıyor çünkü canın, ızdırabın var. Ama aynı öyle bir ızdırap halinde de bir iki dakika sonra ızdırabın o çok ciddi, çok güçlü acı derin bir ağrıya dönmeye başlar. O ağrı esnasında eğer niyeti bozarsan ayağa kalkabilirsin. Kalktığın zaman büyük ihtimalle bisikletin tekeri patlamış, zinciri yerinden çıkmış, gidonu langırlığımı sallanıyor olacak. Olsun. Ayaklarını iterek de olsa gitmeye devam et. Yokuş yukarı mı çıkıyorsun? İnme üzerinden. İteklemeye devam et. Varsın yorul. Ama bırakma. Doktora mı gittin? İlaç mı verdin? İlacını al. Terapiye git. Kendine bir mentor bul. İçinden yapmak gelmesini bekleme. Gelmeyecek çünkü.
Gelmeyecek.
Yani kimse olmayacak. Sana yardım edecek olan, hayatı senin yerine planlayacak olan, senin yerine para kazanacak olan, senin yerine biriken işleri toparlayacak olan, sana tertemiz bir yürekle yardım edecek olan hiç kimse olmayacak. Olamaz zaten. Yani kendi evladın da olsa, kendi annen de, kendi eşin de olsa senin kendine enerjin yetmiyorken o sana enerji yetiştiremez. Senin en fazla birkaç gün ya da birkaç saat uğraşabilir. Sonra kendine baş başasın. çıkmak için elinden gelen her şeyi yapmazsın. Bu şeye benziyor işte. Yani bence bu metafor örnek güzel oldu. Başına kaza geldi mi? Tedavi olmak için elinden geleni yap. İçine istek gelmeyecek. Yorgun olacaksın. Devam et. Umutsuz olacaksın. Devam et. Devam et. Zaten berbatsın. En kötü daha ne yaşayabilirsin ki?
Evet.
Zaten mahvolmuşsun. Evet. Berbat hissediyorsun. Umutsuz hissediyorsun. Kendini acıyorsun zaten. Tamam, daha kötü ne olacak işte? Yürü, devam et. Gibi. Yani depresyon bence öyle bir şey. Çok sinsi bir şeydir. Ve ben etraftaki insanların bir yandan bu konuyu küçümseme demeyeyim buna, akıl vermesini de çok da yanlış bulmuyorum. Çünkü kedileri sever misin?
Evet.
Çok sevmediğini biliyorum şimdi. İyi bir yabancı değilsin, beni de kolay kandıramıyorsun. Kedileri böyle benim gibi, hatta benden çok daha ağır vakalar var böyle. Muç muç muç böyle öperek seviyor böyle, ooo yüzünü bastırıyor filan. Onlar sana ne hissettiriyor? Dürüst ol.
Gereksiz.
Gereksiz. Tamam. Peki, kedileri böyle muç muç muç seven birisi. Vardır illa bir tanıdıkların.
Var.
Var. Kedilerden korkan birini görünce ne diyorlar ona?
Onlar da onu gereksiz buluyor. Çok ne, saçma buluyor.
Saçma buluyor. Bunun nesinden korkuyorsun ya diyor. Hepimiz kendimizin gelecekte hissedeceğine ihtimal vermediğimiz, bak bu önemli, bütün duyguları küçümseriz.
Ha evet evet. Doğru, duyguları küçümseriz. Tamam.
Ben mesela kedileri çok seven birisi olarak gelecekte kediden korkacak olduğum hiç ihtimal vermiyorum. İhtimal vermediğim için kediden korkan birini görünce ay ya bunun nesinden korkuyorsun ayol falan derim. Aslında senin duygunu küçümsüyorum orada. Sen de kedilerden korkan ya da sevmeyen biri olarak seveni gör, bunu nasıl öpüyorsun böyle ayy dersin. Sen de orada öpenin, sevenin sevgisini dahi küçümsüyorsun. Hepimiz böyleyizdir. Eğer ben gelecekte depresyona girecek olduğuma ihtimal vermiyorsam, ben işte anamdan bir aslan parçası olarak çıktığım kafasındaysam, depresyon, inançsız insanlar iş canım, biz girmeyiz öyle şeylere filan modundaysam, onu yaşayanları küçümserim.
Evet.
Çık dışarı hava al derim.
Boş boşa.
Tabii camiye git derim, namaz kıl derim, işte Hristiyansı kiliseye git derim, işte bileyim işte neyse artık yani dine işte ateisti gibi kedi kestirim yani dine yaklaş bir şey yap işte hava al doğaya çık bak işte hayat var filan gibi böyle aklıma gelen bütün zırvalıkları söylerim. Çünkü onu küçümsüyorum aslında. Onun duygusunu küçümsüyorum. Sigarayı bırakanlara bunu yapıyor mesela. Henüz bırakmayanlara bir daha başlık bir hesap atmıyor
ya. Evet, evet.
Ben bıraktım sen niye bırak? Bırak! Aa bırak! Bin bir anda
kafada falan. Biter zaten.
Kafada biter zaten. Küçümsüyor sigara içenin derdini. Bu çok doğaldır.
Doğru,
çirkindir, evet. Sevimsizdir ama doğaldır. Ölüm gibi. Çirkin, sevimsiz ama doğal. Dolayısıyla eğer ben de bir defa depresyona girmiş olsaydım, gelecekte bir daha yaşayacak olduğuma ihtimal vermeyerek o konuda çok güzel ahkam keserdim. Papatya çayı iç, doğaya bak, ışığa bak filan işte. Çünkü ödüm kopuyor tekrar depresyona gireceğim diye. Yani şu hayatta yaptığım 10 şeyin belki de 8'in onu bir daha bir şey olmasın diye yapıyorum.
Peki başka ne? Korkular depresyona açar mı acaba?
Şimdi bence eğer korkudan dolayı eylemsizleştiysen bu depresyona yol açabilir.
Kaygı da açabilir.
Kaygı, korku, utanç, her neyse eğer bu seni eylemsizleştirdiyse, yoksa korku tek başına depresyona açmaz. Yani çok korktuğum zamanları hatırlıyorum. Ödümün koptuğu zamanları. Hiç depresif değildim. Yani. Hatta bak bir seferinde şöyle bir şey oldu. 2810 Tepe, Hakkari Yüksekova. Bizi böyle gecenin bir saatinde 15-20 metre aralıklarla, neydi o, derin koldu galiba. Kuzeye girdik, böyle zifir karanlık. Orada yanılım olmasın, Onbaşılar Köyü istikameti diye bir yer vardı. Hı. Bir Taksim 9 İç Güvenlik Piyade Tabur Kolu, Dağlıca'nın karşısında bir yerlerde. Şimdi 8-10 tane silahlı personeliz, köye doğru intikal ediyoruz. Zifiri karanlık, burnum ucunu görmüyorum, kimse görmüyor. Bırak burnum ucunu, düz mü gidiyorum, dönüyor muyum onu dahi bilmiyorum.
Göz karanlığa alışmıyor, o kadar
alışmıyor, karanlık. Alışmıyor, yani zifiri bir karanlık. Aklıma bir sürü şey geliyor. Şimdi ben dönüyor muyum acaba?
Ay evet, çok.
Yanımdaki dönüyor mu acaba? Birazdan karşıma çıkan kendi hani silah arkadaşım mı olur?
Ya,
hızlı mı gidiyorum, beni vurur mu? Ben mi yavaş kaldım, onları düşman unsur sanıp vurur muyum? Bastığım yer çukur mu? Taş mı? Mayın mı? Ne bileyim, gece görüş takmış bir tane işte terörist karşımda bana nanik mi yapıyor? Elimde silah, kulağımda telsiz, bekliyorum ki hani dönün desinler, durun desinler, işte aydınlatma yakın desinler, bir şey yapın desinler. Duyduğum sesler var, soldan sağdan adım sesleri, onları böyle ödüm kopuyor orada. Kelimenin tam anlamıyla ödüm kopuyor. Ama sonra varacağın yere varıyorsun, sonra bunu oturup bir hikaye olarak anlatıyorsun. Seni depresyona sokmuyor. Çünkü eylem devam ediyor. Ama büyük ihtimalle yazıcı, hani o oturup nöbetleri yazan tipler vardır. Hı. Ya da işte hani orada işte yazıcılar gibi yani eylem posta içinde falan olmayanlar. Hı. Heh, posta yine eylem içinde de, eylem içinde olmayanlar büyük ihtimalle depresyona çok daha yakındır.
Hı. Evet, çok güzel bir örnek.
Eylem, o sırada seni mahvetse de, yorsa da, üzse de, korkutsa da, kızdırsa da eylem devam etsin. Fiziksel eylem, zihinsel eylem. Zaten değişme randevusu da hani ondan bahsediyorum ya. Mutlu olmak eğer ulaşılabilir bir şeyse, benim inandığım, benim varsaydığım, benim olduğunu umut ettiğim şey ancak gelişmenin kendisiyle mümkün. İlerleyiş devam etsin. Canın yanması pahasına, uğraşmak pahasına devam edersen ancak durduğun zaman geri baktığında ha iyiymiş ya diyebiliyorsun. Ha mutluluk o işte. Yoksa yaşarken hissettiğin keyif, keyif, neşe.
Evet.
Korku o yüzden ben depresyona sokmadım. Ha ama ben korktuğum için eylemsizleşmişimdir. Kaygılandığım için mesela iş kuracağım.
Evet. Dışarıya çıkmaya korkan insanlar
gibi. Ellerinde. İş kuracağım, kaygılarımdan dolayı kurmadım. Dışarı çıkacağım, yapmadım. Hayattaki tek başarım işte şampuana su eklemek oldu filan. Ya da ne bileyim işte maaşlı bir yere girdim. Bitevi bir iş yapıyorum. Benim ilerlememe izin vermiyor. Böyle pek çok iş var. Yani ilerlememe izin vermiyor.
Evet.
Aslan olsan da yapabileceğim bir şey yok. Körelmeye başladım. Bir rutin içerisindeyim. Rutin. Ne yaşayacak olduğumu biliyorum. O yüzden bak pazartesi berbattır.
Evet.
Pazartesi sendromunun sebebi odur. İnsan ne yaşayacağını biliyor.
İllaki belirsizlik.
Belirsizlik. Olmazsa olmaz. Belirsizliğe kendini bırakamıyorsan, bak hatırlıyor musun? Hayal kırıklığı.
Evet.
Belirsizliğe kendini çok da fazla bırakamama durumu esasında. Yani bir hayal kuruyorsun, bir hedef belirliyorsun kendine ama hedefin içerisinde eğer belirsizlik yoksa, belirsizliği kendini bırakabilme hadisesi yoksa, o beklentin karşılanmadığı zaman hayal kırıklığı yaşıyorsun. Yani. Bence dediğim gibi yani korku değil, kaygı değil, utanç değil. Yeter ki bunlar seni hareketsizleştirmez. Ve böyle düşününce, böyle konuşunca bence şeyin işi çok zor. Yaşların işi çok zor. İnsanlar emekli olmak için can atıyor. Yani emekli olayım ki rahat edeyim. Eylemsizlik, eylemsiz hale gelince hayatların rahatlayacağı düşüncesinde var. Tabii bu esnada eğer zor bir eylem yapıyorsan bunu anlamak çok mümkün. Yani çok zahmetli çalışıyorsun. Emekli olmak istersin. Ne güzel. Ama emeklilik senin için eğer file dikmekse, puzzle yapmaksa, Netflix seyretmekse, işte zeytin yapmaksa, üzüm kurutmaksa, yani bunun gibi böyle incir çekirdeğini doldurmayacak eylemlerle geri kalan hayatını oksijen tüketici bir organizmaya çevirdiysen, sen depresyona gireceksin zaten.
Her geç.
Tabii. Yani bugün günlerden de bilmiyorum diyorsan zaten depresyondasın.
Yaşlıyken girmek daha zor.
Yaşlıyken girmek daha kolay.
Daha kolay.
Daha tabii
Ha
daha, yani
evet.
yaşlıların depresyona girmesi çok daha kolay.
Tabii.
O yüzden ondan çıkmak, ona girmemek çok daha zor.
Çıkmak zor.
Depresyona girmemek,
Evet.
ondan çıkmak çok daha zor. Mesela hipnozda bile depresyondaki birisine eğer depresyonun transa engel olmadıysa, örneğin umutsuz ya, mesela 30 yaşında zamanı hayalinde 20 sene öteye aldırıp bütün her şey yaşanmış, bitmiş, işte zaman değişmiş, devran değişmiş, işte 50 yaşında bambaşka bir hayat yaşadığını ona zihinde kurdurup da "Aa evet ya" diye içindeki umut ateşini yaktırma şansın var. Öyle yani bugünkü bütün dertlerimizin %99,9'u 5 sene sonra yok. Yani ömür boyu bir ceza almadıysak bugün dert dediğimiz şeyin %99,9'u 5 sene sonra yok. Zihninde böyle bir canlandırma yaparak o umut ateşini, o kıvılcımı yakma şansın var. Yapsana bunu 70 yaşındaki birisine. 20 sene sonra neredesin?
Ya.
Ne diyecek? Anemo. Dönüyor yani. O yüzden şey yaşlanınca çok daha zor. Yaşlıların mutlaka üretmek, çabalamak, bir şeyin içinde olmak. Bak Yıldız teyze, ona hayranım o konuda.
Ben de.
Hayran. Elinden geleni yapıyor. Mesela kitap imzası var, önce o geliyor. Gösterilere geliyor, programlara geliyor, geliyor. Burada mesela
Hep
röportaj
hayatın
yaptık,
içinde.
tabii ki gelirim dedi. Benzerleri, akranları, ondan 20 yaş daha küçüklerin bunu yapmaya enerjisi yok. Ama ben nasıl yapacağım, ay yol yol uzak filan demeye kalkıyor.
Hayattan soyutlanıyorlar.
Tabii yani ya bir şey yaparken onun ne kadar zor olması, ne kadar uzak olmasını umursamıyor.
Umursamıyor, evet.
Bu harika bir özellik. O yüzden yani eğer kendi çekeceğin zahmeti çok umursarsan, hayat allem ediyor, kallem ediyor, sana kaldıramayacağın kadar bir zahmet yok. Eylem engelleyen şey, bana sorarsan, yine bizim düşüncelerimiz. Bak, işte 32 yıldan beri iyi kötü spor yapıyorum. Arada sakatlandığım, bıraktığım, depresyona girdiğim, kilo aldığım, kocaman olduğum, zayıfladığım filan zamanlarımda oldu. Ama onlar gibi böyle 2-3 yıllık şeyi saymazsan, işte en az 30 yıldan beri habire spor yapıyorum. Habire. Bu 30 sene içerisinde 30 defa "Ay sporum geldi, dumbbell'lar beni çağırıyor" demişliğim yok. Yok. Hatta ne zaman şeyi düşünsen, örneğin saate bakıyorum diyelim ki saat işte salon 12'de kapanıyor. Saate baktım saat 11 ya da 11.30. Bakıyorum, ay iyi bak salon kapanacak. Oo nasıl gideceğim şimdi? Ay bitti. Nasıl
Bitti,
gideceğim
evet.
şimdi? Ay ne yapacağım? Nasıl yutulacak? Nasıl? Bırak nasılı. Düşünme bile. Geç mi kalıyorsun? Düşünme. Kalk. Eyleme geç. Havlunu bul, eşofmanını giy, ne varsa topla, olmadı çantanın içine bile yolda koy. Düşünme. Çünkü zaten ne yapacağını biliyorsun. Yani spora gideceksin işte. Yani eylem üzerinde sanki bir operasyona gidiyormuşsun gibi böyle tasarlama yapmak, saatlerimizi ayarlıyoruz falan diyeceğin bir şey değil zaten. Alt tarafı spora gideceksin. Düşünmene gerek yok. Çık yola. Çünkü beynin seni vazgeçirmeye çalışacak. Nasıl yapacağım?
Bahaneyi çok seviyorum.
Tabii nasıl yapacağım? İşte kol mu çalışayım, bacak mı çalışayım? Ay havlum nerede? Ay hava soğuk muydu? Ay bilmem ne, ay şu, ay bu derken beyin seni vazgeçirmeye çalışıyor. Çünkü kafanın, yani zekanın derdi sorun çözmek. Sorun çözmenin, bir karşılaştığın bir sorunun en kestirme çözümü nedir?
En kestirme çözümü yapmamak.
Ertelemektir sorunu, yok saymaktır, görmezden gelmektir. Onu başka bir zamanın sorunu haline getirmektir. İnkar etmektir. Haberi gelir Ahmet amca ölmüş. Ne ölmüş olamaz, daha dün konuştun dersin. Sorun karşılaştın, sorunu ertelemeye çalışıyorsun. Gidersin bakkala, Vernel var mı dersin, Vernel yok deyince ilk sorun hiç mi yok dersin. Sorunu inkar etmeye çalışıyorsun. Birkaç saniye olsun, inkar edeyim. O bugünün sorunu haline gelmesin. Çünkü çözmem lazım. Yok, hiç mi yok? Pardon, hiç mi yok? Sihirli laf, hiç mi yok diyenlere işte avucunu diyorlar. Hiç yok tabii ki ya. Şap şap. Hiç yok. Ertelemeye çalışıyorsun sorunu. Fırsat bulursan yapmamaya çalışıyorsun. Vazgeçmeye çalışıyor. Beyin bunu yapmak için çabalar.
Evet.
O yüzden düşünme kendine. Ne yapacağını biliyorsun zaten. Sonuç ip üzerine yürümeyeceksin.
Bir de siz diyordunuz ya, en kısa sürede iyi hissetme hali. O da çok etkili.
Zaten bak şey hali bu. Şimdi düşün, saat 11.30. 12'de kapanacak olan salona baktın, eyvah dedin, ortada bir sorun var. En kısa sürede iyi hissetmek için ne yapmam lazım? Toto yatıp tekrar devirmek için, yani aman boşver demek için bu sorunu bertaraf etmem lazım. Sonra yaparım, yarın yaparım, evet. Ben yaşlıyım zaten, hava soğuk zaten, korona var zaten, işte havlum da ıslak zaten. Sorun attım,
rahatladım.
Yoksa öbür türlü yola çıkacağım, gideceğim, işte uğraşacağım, yarım saat kaldır indir yapacağım, terleyeceğim, kokacağım, bir sürü zahmet çekeceksin. Zahmetin sonunda kendini çok daha iyi hissedeceksin. Ama bu zaman alacak. İnsanın derdi ise çok kısa zamanda iyi hissetmektir. Bak haberlere, bak hayata, bak sosyolojiye, bak bürokrasiye, bak liderlere, bak insanlara, çalışanlara, dinlenenlere, uğraşanlara. Hep hızlı şekilde iyi hissetmek. Herkes hayatını bunun için vakfeder. Onun için vakfeder.
Bir de sonrasında o yaşanan pişmanlık duygusu var. Mesela dün akşam sporu erteledim.
Hı.
Ertesi gün oldu.
Hı hı.
O pişmanlık duygusu da çok kötü.
İşte birikiyor onlar sonra. Yani yapmadığın şey, ertesi gün yaptın, tamam paça yırttın. 3 gün yapma, 5 gün yapma. Nereden başlayacağını bilemeyeceğin bir hale gelince. Bak bunu öğrenciler de yapıyor.
Evet.
Mesela kötü olduğu bir ders var, matematiğin bilmem ne konusu. O konuyu kafaya almadı, kötü. Erteliyor, sonra bakarım. Sonra bakarım. Sağ olsun öğretmenler de anlatıyor, sonra diyor ki işte soracağı soru soran var mı? Benim sana soru sormak için anlamış olmam lazım. Hiçbir şey anlamadıysan sana soru soramam. Sen de bu durumdan faydalanıyorsun. Tamam, soru yok mu? O zaman bu konuya geçiyorum arkadaşlar, geçtim. Çakallık yapıyorsun. Çocuk hiçbir şey bilmiyor. Bilmiyor ki sana soru sorsun. O kadar öğretmensin yani.
Evet.
O yüzden sana soru sormadı. Çok iyi anladığı için değil. Nereden başlayacağını bilmiyor, nasıl yapacağını bilmiyor. Konu birikiyor, birikiyor, birikiyor. Artık çocuğun güçlü bir zeka ile bile başa çıkamayacağı hale geliyor. Zaten tek derdi o da değil. Onun yanında başka konular da var zaten. Zaten kendi bedeniyle başı dertte zaten filan. Başının dertte olduğu bir sürü şey varken yapamayacağı bir şey birikiyor karşısına. Sonra annen seni o dershaneye, tabii annen seni o dershaneye gönder, baban bunun işte şeyini yaptı, bakmış, baban işte o konuda şöyle, onu istiyor, bunu istiyor, beklendi, şu bu filan derken bir bakıyorsun çocuk allak bullak oluyor. Diyemiyor da, nereden başlayacağım bilemiyorum diyemiyor. Çünkü kursa gidiyor, onun için 80-100 bin para veriliyor filan, bilmek zorunda. Çocuk bu sefer tırnaklarını yemeye, dudağını, parmağını emmeye başlıyor, kabusa görmeye başlıyor, başlıyor. Sonra depresyondaki çocuğu sınava sokmaya çalışıyorlar.
Ya.
Tabii.
Doğru.
Evet. Bunlar çok oluyor.
Yani zorluk kolayların birikmesiyle oluşan şey.
Çok güzel söyledin. Çok güzel söyledin. Çok hoşuma gitti. Kolaylıkların birikmesiyle zorluk ortaya çıkıyor. O yüzden çekeceğin çileyi çok fazla umursamayacak bir halin bir tarafın olması gerekiyor. içinde böyle bir şey olması gerekiyor. Kendi çektiğin zahmeti çok umursamayacak bir halde olmalısın ki o makul zahmetleri çekebilesin. O makul zahmetleri çekmeye canın yoksa sonra ortaya çıkacak olan büyük eziyeti yedi sülalen bir yere gelse alttan kalkamıyor bu sefer. İnkar da bir yere kadar.
Evet.
Böyle. Sonra etrafta bir sürü mutsuz insan. Kötü.
Maalesef.
İşte böyle. Bence biz bu programı reklam falan şey yapmalıyız.
Yani. Aklım danışana gitti de saat açısından.
İşte canlı yayınlarda bile, televizyon programında bile mesela. Hadi şimdi bir reklam verelim falan. Orada yapacağı işi yapıyor. Ben bunu yapabildim, çay içiyor falan. Şöyle yani. Sırtını geriyor. Bizim gibi böyle kapı çaldığınızda. Peki hala. İşte böyle tansiyon.
Evet. Saatimiz kaç acaba ben diyorum.
Saat 4:05 var.
Ha tamam, güzel. Şimdi bu konudan laf açılmış işte harekete geçememe, böyle inkar etme gibi, hı-hı, içindeki potansiyeli çıkaramam aslında. Siz bir şey anlatıyordunuz ya, aslan koyun hikayesi. Ha. Onu anlatsanız.
Bu daha çok ilişkilerde pasifize olmuş kişilerin hayatlarında tarif etmeye çalıştığım bir örnek. Yavru aslanı babası son bir hamleyle ensesinden tutup çalıların içine atmış. Hı. Ve aslanın annesini de babasını katletmişler. Hı. Yavru aslan çalıların içinden çıkamamış. Tir tir titriyormuş çalıların içinde. Bütün ailesini, bütün sürüsünü katletmişler, avcılar. O çalıların içinde tir tir titredikten birkaç gün sonra bakmış her taraf kan görüyor. Hiçbir tanımayacak halde. Oradan uzaklaşmaya başlamış. Amaçsızca ölüme doğru yürümeye başlamış. Aç ve susuz yürürken ayakları yavaş yavaş birbirine dolanmaya, tam böyle hani artık bitti bitecek derken karşısına bir koyun sürüsü çıkmış. Bizim yavru aslanı. Koyunlar buna yaklaşmışlar. Bir tane kuzu böyle yavru aslanına yaklaşmış. Koyunlar, kuzular yavru aslanı aralarına almışlar. Bunlar başlamışlar beraber otlamaya. Bizim tabii yavru aslan büyümüş ama koyunlarla beraber diye otluyorlarmış. Gel zaman git zaman sonra bu koyun sürüsünü bir aslan sürüsü sürüye saldırmış. Resmen sürüyü mahvetmişler. Sürün içinden geçmiş aslanlar. Parçalamış bizim o yavru aslanı. Şok. Her taraf kan gölü. Kafalar havada uçuşuyor. Postlar bilmem neler filan. Ne yapacağını şaşırmış. Bizimki kenarı tir tir titrerken erkek aslanın tanesi gelmiş. Bakmış bizimki meğliyor. Sesler çıkartıyor. Tutmuş bunu ensesinden. Kafasının oradaki bir kan gölüne yemiş. Bak demiş. Bak. Bizimki bakmış mı? Aslan. Ama ikna olmamış. Hala meğliyor. Bakmış olacak gibi değil. Oradan bir tane bir parça koyundan bir parça kopartmış. Koyun etini bizimkinin ağzına sokmaya kalkmış. Bizimki demiş, yiyemem kardeşlerimi, onlar benim kardeşim. Zaten vejetaryen de olmuş zaten. Ye şunu demiş, sokmuş ağzından içeriye. O kanlı et aslanın ağzından içeri girmesiyle bir anda bir mucize olmuş. Bir anda bizim de o meyleyen, beyleyen hayvan birdenbire kükremeye başlamış. Vuh diye kükremeye başlamış. İçindeki bir şeyi kimsenin sana oturmasına izin verme. Yaşayacağın hangi şartın, o şart seni bir şeyden kurtarmış olsa bile içindekini unutulmasına kimse izin verme. Konforla bunu şey yaptırma. Sen insansın. Yani benim bakış açımdan kutsal bir tür değiliz. Yani ben yani insanı kutsallaştırmaya şey yapan değilim. Yani insanın ne kadar kutsal olduğu zaten savaşlarda meydanda. Ama her şeyi yapma becerisine sahip bir türüz. Her şey. Güzel, çirkin, harika, dehşet, iğrenç, vahşet, her şeyi yapma becerisine sahip bir türüz. Hiçbir aptalın bize bunu unutturmasına göz yummamak lazım.
Evet.
Yani elinden geleni yapmak için. Çünkü her şeyi yapma şeyine sahibiz. Bütün güzellikleri demiyorum bak. Hı. Bu kutsallık ya da işte ulvileştirmek olur. Değil. Yani bunca yıllık hayatımda gerek bu mesleğimde gerek önce gerek gittiğim diğer yerlerde ki herkes biliyordur. Yani bunu 13 yaşındaki oğlum bile biliyor. Yani etrafta bir sürü berbat insan var. Bir sürü berbat insan var. Her tarafta yani iş hayatında vardır, eğitim hayatında vardır, özel hayatta vardır, bir sürü şeyde. O yüzden bütün bunlara ve hayatın içindeki bütün olumsuzluklara, hava koşullarının, ekonomik koşullarının, sosyal yaşantının, patronunun, işverenin, eşinin, karının, çocuğunun, kocanın bütün her şeyine rağmen sen insansın. Çok tehlikeli bir türsün. Kimsenin sana bu tehlike unutulması izin verme. Çünkü tehlikesiz canlılar iyi canlılar değildir. Tehlikesiz canlılar işe yaramaz canlılardır. Fonksiyonsuz bencillerdir onlar. İyi bir canlı ya da iyi bir insan çok tehlikelidir. Çok tehlikeli. Ama bu tehlikesini kendi gönüllülüğüyle bastırabilmiş. Çok tehlikeli ama kendi gönüllülüğüyle tehlikeyi bastırabilmiş olan
kötülük insan. Yapmaya aklım eriyor ama yapmıyorum.
Evet. Yani çok tehlikeliyim ama bunu bastırıyorum. Suçla, ceza ile başkasının yüz çevirmesine değil. Kendi gönüllülüğümle bunu bastırabiliyorum. Hı. İnsan böyle bir candır. Çok tehlikelidir. Eğer tehliken sana unutturulursa ortaya lüzumsuz bir işte et parçası çıkar. Ya da sırf tehlikesini alıp götürürse bu ortaya başka bir manyak çıkar. Tehlikeliyiz.
Evet.
Ve bu tehlikeli olma halini hayatın içerisinde olabildiği kadar güzel şeyler yaratmak için kullanmalıyız. Yoksa o terapi senin, bu mucize benim, o Merkür senin, bu Nutella benim, uğraşır durursun. Ve bundan her zaman faydalanan birisi çıkar. Doktor çıkar, ilaç vererek fayda alır. İşte astrolog çıkar, yıldız falı bakarak fayda alır. Büyücü çıkar, muska ile fayda alır. Adamın teki çıkar, senin zaafından yararlanarak fayda alır. Çıkar. Ucu bucağı gelmez. Geri dönüp baktığın zaman kendini yalnız bir, işte mutsuz bir şey olarak bulursun.
Yani kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmayayım.
Hacım karış. Mal gibi de karış.
Tarzında yaşarsın.
Etliye de karış, sütlüye de karış. Haddini aşma.
Haddini aşma.
Haddini aşma. Patavatsızlaşma. İşin suyunu çıkar.